huzur arayan topraklar.
Bu programımızda Lübnan'daki güncel gelişmelerden söz edeceğiz. Küçük Orta Doğu olarak adlandırılan Lübnan'ın bağımsızlığını kazandığı günden bugüne siyasi tarihini ele alacağız. Lübnan'ın siyasi ve toplumsal yapısını stüdyodaki konuğumuzla değerlendireceğiz. Konuğumuz Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, kısa adıyla ORSAM uzmanı Oytun Orhan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Hocam, değerlendirmelerimize geçmeden önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir telefon bağlantımız olacak ve Beyrut'taki son durumu Anadolu Ajansı Beyrut muhabiri Ayşe Sarıoğlu'ndan alacağız. Ayşe Sarıoğlu telefon hattımızda. Alo.
Konuya Yemen'le başlayalım. Yemen Hizbullah'ın kırmızı çizgilerinden biri. Bunu örgütün genel sekreteri Hasan Nasrallah'ın Kral Aziz Sürcüsü operasyonunun başladığı günden bu yana, yani son 25 günde 3 kez Tuğdu Çakoğlu'yla dinleyeleştiren denetçiler vermesinden de anlamak mümkün. Nasrallah çok sık kamuoyu karşısına çıkan, açıklamalar yapan bir lider değil. Bunu belirtmekte fayda var. Nasrallah son olarak geçen cuma örgüt tarafından düzenlenen Yemen'le dayanışma gününde konuştu. Tabii ki hedefinde Suud'un Yemen'e yaptığı operasyon vardı. Amerika ve Suudi Arabistan'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği Yemen saldırısını şiddetle kınayarak her durumda ve herkese rağmen Yemen halkının arkasında olduklarını söylemişti. İsrail'in Gazze'ye yaptığını Suudiler Yemen'e yapıyor. Siviller aç, susuz, ilaçsız, çaresiz bırakılıyor. Hem de tamamen İsrail'in kullandığı gerekçelerle diyerek Nasrallah örgütün ezeli ve ebedi düşmanı İsrail'le Suud'a eşitlemişti. Hizbullah'ın Yemen'de Suriye'de olduğu gibi sahada fiilen olması fiziki şartlar nedeniyle pek mümkün görünmüyor. Fakat Yemen'deki usullere tasdiksel ve manevi destek verdiğini söylemek mümkün. Örnek vermek gerekirse Yemen'de yaranan Husilerin önemli dini liderlerinden Abdülmelik Eşşami dünyada toprağa verildi. Eşşami Mart ayında camiye yapılan intihar saldırısında yaralanmış ve tedavi için gönderildiği İran'da hayatını kaybetmişti. Şami vasiyet üzerine Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi de olarak bilinen Dahiye semtinde örgütün üst düzey komutanlarından İmad Mugni'nin kadının yanı başına defnedildi. Bu aynı zamanda hem Yemen'deki Husilere hem de tüm dünyaya verilen önemli bir sembolik mesajdı. Bir diğer nokta ise bölgede İran-Suud ekseninde yaşanan güç mücadelesinde Hizbullah beklendiği bir tarzını İran'dan yana koydu. Bunu da söylem ve ittifaklar bazında her fırsatta açıkça ifade etmekten çekinmiyor. Kararlılık Fetunas operasyonunun başladığı ilk günden itibaren Hizbullah, Lübnan'ın en önemli operatörlerinden biri olan Suud'u ilk defa bu kadar ağır ve açık bir dille karşısına aldı. Nasrallah'ın sert çıkışlarına cevap eski başbakan Saad Hariri'den geldi. Hariri örgütü Suriye'de olduğu gibi Yemen krizini de Lübnan'a taşımakla suçladı. Lübnan'ın Hizbullah tarafından açılacak yeni belalara ihtiyacı yok diyen Hariri, Hizbullah'ı İran'ın bölgesel çıkarları uğruna ülkeyi yeni bir savaşa çekmekle suçladı. Lübnan'ın her konuda olduğu gibi Yemen konusunda da bölündüğünü söylemek mümkün. Her ne kadar Dışişleri Bakanı Gibran Basil, Yemen konusunda tavırlarının tarafsız olmaya devam edeceğini söylemiş olsa da ülkedeki siyasi aktörler bu kez de Yemen politikası üzerinden çekişmeye devam edecek diyebiliriz. Öte yandan geçtiğimiz günlerde İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin özel temsilcisi Murteza Sermedi Yemen konusunda müzakere yürütmek için Lübnan'a geldi. Sermedi Başbakan Tanıtmam Selam, Dışişleri Bakanı Basil ve Nasrallah'la görüştü. Tamamen Yemen konusunda ne alındığı görüşmeleri İran'ın Yemen'e yapılan operasyona karşı bölge ülkelerinin desteğini alma çabası olarak değerlendirmek mümkün. Bir diğer konuda Lübnan siyaseti zaten Suriye'deki iç savaş nedeniyle oldukça geldi. Suriye konusunda uzlaşı sağlanamadığı için 11 aydır Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Lübnan'da iki büyük siyasi koalisyon var. Bunlar Suriye rejimi yanlısı Hizbullah'ın da içinde yer aldığı 8 Mart hareketi, Esad karşıtı Saad Hariri'nin liderliğindeki 14 Mart hareketi. Bu iki grup Ocak ayında Lübnan'ı siyasi krizden kurtarmak için diyalog görüşmelerine başlamıştı. Fakat henüz bu görüşmelerden sonuç alınamadı. Hizbullah'ın konusundaki tutumu da zaten hassas olan diyalog görüşmelerini daha da kırılgan bir zemine çekti. Lübnan'ın yakın zamanda yeni bir cumhurbaşkanına kavuşma beklentisi askıya alınmış oldu diyebiliriz. Son olarak da İsrail-Hizbullah arasındaki gerilime gelecek olursak şu aralar suların durgun olduğunu söyleyebiliriz. İsrail Ocak ayında Suriye sınırındaki Golan tepelerinde Hizbullah aracına saldırı düzenleyerek Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından 6 kişiyi öldürmüştü. Bu saldırı İsrail'de yapılacak olan, o dönem yapılacak olan genel seçimler öncesi seçim oranı olarak değerlendirilmişti. Örgüt de bu saldırıya misilleme olarak İsrail'de bir askeri aracı hedef almıştı. Ve bundan sonra o gerilim sona ermişti. Son olarak şunu söylemek mümkün. Hem İsrail hem de Hizbullah açısından pragmatik sebeplerle kontrollü olarak tansiyonu yükseltmek istedikleri zaman yükseltebilirler. Ama iki tarafın da 2006'da olduğu gibi bir savaşı, yani bir Hizbullah-İsrail savaşını şu an için göz almaları mümkün görünmüyor. Lübnan'dan son gelişmeler böyle.
Teşekkür ediyoruz. Son gelişmeleri yerinden Anadolu Ajansı muhabiri Ayşe Sağıroğlu'ndan aldık. Hocam, son gelişmeler Lübnan'da son derece karışık bir tabloyu işaret ediyor. Aslında Lübnan'daki çatışma tarihsel, sosyal, ekonomik ve siyasal boyutları olan bir çatışma. Yine Lübnan çevresinde gittikçe gerilen ve saflaşmaların yer aldığı bir bölge içerisinde küçük bir ülke. Uluslararası politik çıkar ve çatışmalarla kesişiyor iç sorunlar ve yeni anlamlar kazanıyor ülke içerisindeki problemler. Bunları İran, Suriye, Hizbullah, Hamas ekseninde değerlendirmek mümkün. Bir diğer yaklaşım ise Irak özelinde gelişip tüm bölgeye yayılan, yaygınlaşan bir Şii-Sünni mezhepsel kutuplaşması. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge politikası da kuşkusuz son derece önemli. İran ve Suriye'ye yaklaşımı... İran'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve İran'a yaklaşımı Lübnan'ı da etkiliyor. Bu çerçeve içerisinde Lübnan'da yaşananları bir kriz olarak değerlendirirsek, bu süreç içerisinde Hizbullah'ın takındığı tutum ve etkileri için neler söylenebilir?
Şimdi tabii şu anda Lübnan'da yaşanan bu krizleri çok da dönemsel algılamamak lazım. Yani Lübnan'ın siyasal tarihine bakıldığında zaten sürekli olarak siyasal istikrarsızlıklarla, iç çatışmalarla boğuşan, sürekli olarak bölge ülkelerinin veya küresel güç mücadelesinin bir sahne, oyun sahnesinin olduğunu görürsünüz. Bu tabii bunun tarihsel kökenleri var. Siyasal ve toplumsal yapısının sonucu olarak böyle bir durum ortaya çıkmış. Belki bunu birazdan daha detaylı konuşacağız. Ama sonuç olarak çok zayıf bir merkezi otorite ve dış etkilere son derece açık. Bunun ötesinde zaten şöyle bir haritaya bakacak olursanız Suriye'nin bir parçası gibi ondan doğrudan etkilenen coğrafya olarak ama onun ötesinde toplumsal, ekonomik anlamda, siyasal anlamda ki işte 1975 iç savaşından sonra Suriye askerleri 2005 yılına kadar Lübnan'daydı ve uzunca bir dönem neredeyse Suriye'yi Lübnan'ı yönetmişti. Dolayısıyla son derece dış etkilere, özellikle Suriye etkisine açık bir ülkeden bahsediyoruz ki şu anda Suriye'de inanılmaz bir iç savaş yaşanıyor ve bütün bölgeyi hatta daha geniş çerçevede belki işte bu mülteci krizi nedeniyle Avrupa'yı, Amerika'yı dahi veya IŞİD sorunu nedeniyle güvenlik bağlamında bütün dünyayı etkileyen bir sorun. Bundan Lübnan'ın etkilenmemesi kaçınılmaz bir durum. İçerideki bu kutuplaşmış farklı toplumsal gruplar bölgedeki siyasi gelişmelere göre kendi pozisyonlarını alıyorlar. Her bir grup sırtını başka bir bölgesel güce dayamış durumda. İşte Hizbullah'tan bahsettiniz. Hizbullah tamamen İran tarafından desteklenen bir örgüt. İşte Sünnilere bakıyorsunuz daha çok Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri tarafından desteklenen bir toplumsal grup. İşte Hristiyanlara bakıyorsunuz onlar parçalanmış daha çok Batı'dan veya işte kimi gruplar İsrail tarafından destekleniyor. Dürziler var. Çok parçalı bir yapı. Bu yapı içerisinde tabii Hizbullah özellikle 80 sonrasında giderek güçlenen bir örgüt oldu. O zamanlar tabii 83 yılında kurulduğunda ilk önce İsrail işgaline karşı, Güney Lübnan'daki işgale karşı kurulmuş bir örgüttü. Ve İsrail'e karşı mücadelesi bağlamında bütün toplumsal kesimler tarafından meşru bir yapı, silahlı yapı olarak kabul ediliyordu. Ancak daha sonra 1989 Taif Anlaşması ile iç savaş sırasında silahlanan bütün milis grupların silahsızlandırılması gündeme geldi. Ve herkes silah bıraktı. Bir güç hariç, o da Hizbullah'tı. O da işte İsrail'e karşı yürütülen İsrail'in işgali ve mücadele bu açıdan Hizbullah'ın silah tutmasına izin verildi bütün diğer gruplar tarafından. Ancak yenilen süreçte 2000 yılında İsrail işgalinin sona ermesinden sonra da Hizbullah silah bırakmadı. Yani onun silahının meşru gerekçesi olan İsrail işgali sona erdiği halde halen Hizbullah ülkede devlet içinde devlet diyebileceğimiz kendi silahlı yapılanmasına sahip bir grup. Aynı zamanda da politik de bir aktör. Bakanları var, mecliste milletvekilleri var. Şiilerden ciddi bir desteğe sahip. Tabii şimdi böyle bir ortam içerisinde Suriye'deki bu iç savaş ortamında Hizbullah'ın da Lübnan'da bu kadar güçlü olduğu bir ortamda iç savaş ortamı Hizbullah'ın daha da güçlenmesine neden oldu. Neden? Suriye'deki iç savaşın belli bir aşamasında Hizbullah doğrudan savaşa müdahil oldu ve rejim tarafında yer aldı. Şu anda
evet, 2013 yılından bu tarafa da evet, Lübnan'da bombalı saldırılar, suikastlar söz konusu.
Evet, yani onun karşılığı olarak Hizbullah'ın evet, müdahalesini karşılığı olarak
El-Nusra ve El-Kaide tarafından,
Kaide tarafından karşı saldırılar da düzenleniyor. Hizbullah militanları da, savaşçıları da şu anda Suriye'de bizzat muhaliflere karşı savaşıyorlar, savaşlarını sürdürüyorlar. Tabii bu durum Lübnan içerisinde şöyle bir etki yarattı. Eğer Hizbullah olmasaydı, gidip Suriye'de savaşmasaydı, IŞİD şu anda Beyrut'a kadar gelmişti. Dolayısıyla esasında Hizbullah Suriye'de savaşarak bizim buradaki işte yaşam tarzımızı, kültürümüzü, dinimizi koruyan bir örgüt. Dolayısıyla giderek özellikle Sünniler değil ama Hristiyan kesimler arasında da giderek yükselen bir popülariteye sahip. Suriye krizi nedeniyle İran desteği inanılmaz boyutlarda arttı ve bölgedeki güvenlik sorunu nedeniyle bir askeri gücü olan bir yapının da giderek yükselen bir güç olması kaçınılmaz. Şu anda Lübnan'da bakıldığında esasında milletvekili olarak çok fazla bir sayısı yok ama arka planda esasında bütün yapıyı kontrol eden en güçlü örgüt durumunda diyebiliriz Hizbullah için şu anda.
Evet, aslında Lübnan küçük bir Orta Doğu diye başladık. Orta Doğu bölgesinde istisnaları oluşturan bir ülke. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını kazandığını biliyoruz 1943 yılında. Lübnan'ın en önemli özelliklerinden biri dini kimliklere dayalı bir siyasi yapı oluşturması. Aynı zamanda bürokratik yapısını da buna göre kurgulamış olması. Anayasasında 18 mezhep resmi olarak tanınıyor. Yaşanan sorunlarda etkisi olduğu düşünülüyor bu siyasal yapının. Siyasal sistemin işleyişini değerlendirmenizi isteyeceğim sizden hocam. Ulusal Pak nedir? Bu pakta göre kuruldu Lübnan ve nasıl bir yapı öngörüyor?
Ulusal Pak 1932 yılında sizin de dediğiniz gibi günümüz Lübnan siyasal yapısının temellerini oluşturan bir anlaşma. Bu sizin bahsettiğiniz anayasal olarak tanınmış 18 grubun. Ki fiili anlamda bakıldığında esasında 18'den de fazla grup var.
Evet.
Anayasal olarak tanınmış 18 dinsel gruptan bahsediyoruz. Bu ulusal pakt ile bu grupların nüfus oranlarına bağlı olarak belli kotalar dahilinde ülke yönetiminden pay almasına dayalı bir siyasal sistem. 1989 Tayyip Anlaşması'na kadar 30'lardaki nüfus dengesine göre oluşturulmuş, işte ulusal pakt çerçevesinde oluşturulmuş bir sistem vardı. Lübnan ilk kurulduğu dönemde işte Osmanlı'nın hakimiyetinden çıkmasından sonra ilk aşamada günümüz Suriye coğrafyası altında ki o dönem Suriye 6 farklı bölgeye ayrılmıştı Fransız mandası tarafından. İşte Alevi Devleti, Halep Devleti, Şam Devleti, İskenderun Sancağı, Lübnan Devleti, Alevi Devleti başta söylemiştim. Böyle 6 devlet vardı. Daha sonra bu Lübnan kısmı biraz daha büyütülerek Büyük Lübnan adıyla Fransa tarafından daha çok Hristiyan Marunilerin, o bölgede yaşayan Hristiyan Maruniler ve Dürziler için oluşturulmuş bir devletti açıkçası. Ama işte o Büyük Lübnan oluşturulurken çevredeki o güneyde Şiiler ve Sünni kesimler de bölgelerde bu devletin toprakları içerisine dahil edilmişti. Gelişen süreç içerisinde küçük bir ülke olsa da, günümüzde yaklaşık 4 milyon bir nüfusa sahip olsa da bu küçük yapı içerisinde çok büyük farklılıkları kendi içinde barındıran bir ülke. Yani işte sizin dediğiniz gibi küçük Orta Doğu deniyor. Orta Doğu'daki bütün farklılıkları bu 4 milyonluk ülke içerisinde görebilirsiniz. Ve gelişen süreç içerisinde tabii nüfus demografik yapı değişti. Yani özellikle Şiiler ve Sünniler giderek artan bir doğum oranı nedeniyle nüfusa sahip olmaya başladılar. İşte 70'lerden 80'lerden sonra Şiiler iç savaş sonrasında giderek güçlenen bir aktör oldu. Ve 1989 yılında bu ulusal paktı biraz revize ederek Tayyip Anlaşması ile ülkenin yeni siyasal yapısı kuruldu. Dediğim gibi bu yapı tamamen bu gruplara meclis içerisinde belli kotalar dahilinde milletvekilliği verilmesine dayanan bir sistem. Ve onun ötesinde de devlet başkanının Hristiyan Marunilerden, başbakanın Sünnilerden ve meclis başkanının da Şiilerden olmasını öngören yazılı değil ancak teamüller gereği olması zorunlu olan bir kurala, anayasal diyelim,
bir
geleneğe dönüşmüş durumda. Bu halen devam ediyor. Bu tabii ayrışım devletin bütün kılcal damarlarına kadar işlemiş durumda.
Hocam isterseniz Lübnan'ın toplumsal yapısına bir göz atalım. Mezhepsel temelli ve çok kimlikli, çok katmanlı dedik. 4 milyondan fazla nüfusu var Lübnan'ın. %93'ü Arap kökenli. Ülkede büyük oranda Arapça konuşuluyor hemen hemen her yerde. Geriye kalan %6'lık kesim ise Ermenilerden oluşuyor. %1'lik kısmının Rumlar ve Türklerden oluştuğu belirtiliyor nüfus bilgilerinde. Nüfusun %60'ı İslam dininin farklı mezheplerinden, mezhepleri siz az evvel biraz saydınız, Cafiyelik, Şiilik, Sünnilik, Alevilik, Nusayrilik, Dürzülik ve İsmaililik bölgede yaygın durumda. Müslüman toplumlar içerisinde de ayrışmalar var. Mezhepler içerisinde de yol ayrılıkları söz konusu. Nüfusun geriye kalanı %40'ı Hristiyan. Hristiyan nüfusun büyük bir kısmı Maroni. Katolik mezhebine mensuplar ve geri kalanı da Grek Ortodokslardan oluşuyor.
Daha farklı Hristiyan mezhepleri de var tabii. Protestanlar var. Ermeniler kendi içinde işte Ortodoks, Katolik diye arıyor. Çok parçalı.
Genel olarak bu mezhep ayrılığı gibi Lübnan'daki sorunların altına, temeline bunu yerleştirmek doğru gibi görünmüyor. Bu grupların büyük bir kısmının sorunu siyasal sisteme tam olarak entegre olamamak ya da siyasal sistemden sistematik olarak dışlanmak da denilebilir mi? Bu mevcut durum Lübnan'da bir ulus devlet olmayı ya da bir üst kimlik, Lübnanlılık kimliğinin oluşumunu engelledi mi?
Tabii ki. Yani şu anda ne yazık ki Lübnan'da bir ulusal kimlikten, Lübnanlı kimliğinden bahsetmek son derece zor. Düşünün ki ülke bütününü ilgilendiren ülkesel çıkarlarla ilgili bir durum söz konusu olduğunda dahi farklı aktörler farklı pozisyon alabiliyorlar. Mesela işte Suriye meselesi dedik. Son derece kritik bir konu. Güvenlik meselesi. Ama bir taraf Hizbullah'ın müdahalesini hayati bir önemde görürken diğer taraf bunu ülkeye ihanet olarak değerlendirebiliyor. Her mezhepsel grup dediğim gibi farklı bir dış gücün etkisi altında, onun finansman desteğiyle, siyasi desteğiyle, zaman zaman da askeri desteğiyle ayakta kalabiliyor.
Tabii aslında bu Lübnan için kaçınılmaz bir durum herhalde hocam. Yani Lübnan'da iç çatışmalar ve çekişmeler var, gerilimler ve saflaşmalar var ama Lübnan aynı zamanda dış etkilere çok açık bir ülke. Bunu belirtmek gerekecek.
Tabii yani merkezi otorite her zaman zayıf olmuş Lübnan'da, ola gelmiş tarihsel olarak. Dolayısıyla bu da kendi içinde de parçalı bir yapı olduğu için bu istikrarsızlık ve bölünmüşlük kaçınılmaz bir sonuç. Tabii esasında siyaseten dışlanma sorunu çok yok. Dediğim gibi birçok grup, hatta neredeyse her grup bir şekilde nüfus oranı oranında siyasi sistemde temsil ediliyor.
Nüfus oranındaki değişimden söz ettiniz hocam. O değişimi paralel olarak bu temsil de değişti mi?
İşte o çok hassas bir konu Lübnan'da. Dolayısıyla mesela bir sayım yapılmıyor. Veya mezhepsel dağılım güncel verilerle nasıl bunu ortaya koymaya herkes korkuyor. Çünkü ne olursa olsun ülkede bir şekilde insanlar, yani bunu söylemek tabii acı ama bir şekilde kendi birbirini öldürmemeyi öğrenmiş. Bu Lübnan açısından iyi bir şey gibi söyleniyor. Esasında kötü bir şey. Yani hiç istikrarsızlıktan bahsediyoruz. Her an patlamaya hazır bir ülke. Ama 75'ten 90'a kadar birbirlerini insanlar farklı mezhepten olduğu için öldürmüş. Dolayısıyla ama bir şekilde işte birbirini öldürmemeyi öğrenmiş bir
yapı var. Peki hocam, genellikle Lübnan denildiğinde zaimlik kurumundan söz edilir. Bu kurum nedir? Siyaset bilimcilerin konuştuğu ve Lübnan'ın yapısını açığa çıkaran bir olgu gibi duruyor. Mesela El Salem eski dışişleri bakanlarından bunu kader anında yerel liderler ve kurumlaşmış aileler merkezi devletten de büyük kontrole sahiptir diyor. Her dini ve etnik grubun kendi güç piramidi ve güç kaynağı vardır şeklinde tanımladığı bir yapı bu. Bu yapı acaba Lübnan için ulus devletsiz bir devlet sistemine mi yol açtı?
Tabii tarihsel kökenleri olan bir kurum diyelim, zaimlik kurumu. Bu daha çok işte feodal lordlar diyebileceğimiz geçmişi kökeni eskiye dayanan güçlü aileler veya işte batıdaki deyimle siyasi ekonomik elitler diyebileceğimiz Lübnan toplumundaki büyük aileler. Bunlar ta Osmanlı zamanına dayanıyor. İşte Osmanlı'nın da zamanında bölgede bazı muafiyetler tanıdığı, yetki ve sorumluluk verdiği eşraf aileler vardı. Bu aileler halen varlığını sürdürüyor. O toplumun önde gelen aileleri. Tabi bu önde gelen aileler hem ekonomik yapıda etkililer hem de siyasi yapıda ve o bir gelenek gibi devam ediyor. Mesela işte sizin verdiğiniz o talimi ailesi örneği. Mesela Dürzilere bakarsanız Dürziler içerisinde iki aile vardır. Can Bolat ailesi ve evet. Aslan ailesi ki Can Bolat şu anda Dürzilerin lideri de konumunda. Çok da kritik, önemli bir siyasi figür aynı zamanda. İşte Hristiyanlara baktığınızda yine aynı şekilde Cemayeli ailesi vardır. Ta geçmişten devlet başkanlığı yapmıştır Cemayeli ailesi. Halen oğulları, torunları, 3. 4. nesil halen siyasi yapıda bakan olarak, kimi zaman devlet başkanı olarak halen görev alırlar. Bu da tabii biraz önce o bahsettiğimiz parçalanmış toplumsal yapının daha da temeline indiğinizde esasında her toplumsal grubun kendi içinde de bu tür sınıfsal bir ayrışıma tabi tutulduğunu görürsünüz. Ama bu kesimler, bu kurum önemlidir. Çünkü kendi toplumlarına önderlik ederler ve onların siyasal temsili ve toplumsal grupların çıkarlarının korunması anlamında önemli roller, işlevler üstlenirler. Halen de devam ediyor. Tabii günümüz sistemiyle çok uyumlu bir sistem değil. Daha çok bunlar feodal beyler gibi, toprak ağaları belki eski deyimle diyebileceğimiz kişiler ama günümüz sisteminde de Lübnan'ın mevcut güncel yapısıyla entegre olmuş bir yapı.
Evet hocam, ilk krizi 1958 yılında yaşadığını görüyoruz Lübnan'ın. Daha sonra az evvel sözünü ettiğiniz 1975 ve 90 arasında yaşanan bir iç savaş var. Ancak bu arada 1967 6 gün savaşlarının Lübnan'ı derinden etkilediğini söylemek mümkün. Yine Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Lübnan'a, karargahının Lübnan'a taşınması da çok önemli. 1958'deki krizden söz edelim ve daha sonraki iç savaşa değinelim hocam.
Başta dediğimiz gibi bölgesel ve küresel gelişmelerden doğrudan etkilenen bir ülke. O dönemlere, sizin bahsettiğiniz 58 mesela krizine bakıldığında, bölgede yükselen bir Arap milliyetçiliği. İşte Nasır Mısır'da, Mısır ve Suriye arasında Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin kurulmuş olması ve tabii bunun Lübnan'a etkisi de var ve Lübnan'da da ciddi yükselen bir Nasırcı hareket söz konusu. Tabii bunun da bölgesel ve küresel ittifakı daha çok Doğu Bloğu. İşte Nasırcılara bakıldığında Lübnan içerisinde daha çok Suriyeli, ki o da Doğu Bloğu içerisinde ve daha geniş çerçevede Rusya, Sovyetler Birliği ile ittifak içerisinde. Bunun karşısında da o dönem işte hükümet olan Şomun hükümeti, bunlar daha çok Batı ile ittifak içerisinde olan kesimler. Dolayısıyla bir taraftan bu 1958 krizi Soğuk Savaş'ın bir ürünü, Doğu-Batı çatışmasının Lübnan'daki bir tezahürü. Diğer taraftan bölgesel anlamda yükselen Arap milliyetçiliği ve karşısındaki güçler arasındaki bir mücadele. Çünkü o 1958 krizinde de Nasırcılar ve hükümet arasındaki bir çatışma söz konusuydu. Ama daha özelinde, Lübnan özelinde bakıldığında biraz önce bahsettiğimiz o farklı toplumsal gruplar arasındaki siyasi iktidar mücadelesinin bir sonucu. O dönemde muhalefete, Nasırcılara mensup bir gazetecinin öldürülmesi sonrasında olaylar bir anda alevleniyor. Ve Şom'un hükümetinin Batı'dan, Amerika'dan, Fransa'dan, İngiltere'den yardım istemesiyle bir askeri müdahale gerçekleşiyor. İşte bu müdahalenin Suriye ve Sovyetler Birliği müdahalesi olduğu argümanını sık sık kullanarak Batı'yı buraya çekiyor. Ama daha sonra Amerika buradaki meselenin çok Doğu Batı meselesi olmadığını anlayarak, bunun daha çok Lübnanlı gruplar arası kendi bir iç mücadelesi ve iktidar mücadelesi olduğunu anlayarak bölgeden çekiliyor. Yaklaşık 3-4 aylık sürmüş bir krizden bahsediyoruz. Onun dışında işte siz bahsettiniz 1967 savaşı. Tabii bölgede Arap milliyetçiliğinin çöküşünün başlatan, Nasır'ın da sonunu belki de bir anlamda getiren bir savaştı. Tabii bunun 67 sonrasında artık Filistin meselesinin hem mülteciler bağlamında, zaten Lübnan ciddi anlamda bir mülteci ağırlıyor Filistinli. 67 sonrasında bu artarak devam ediyor. Ama onun ötesinde Filistinler açısından artık bölgesel devletlerden bir yardım alarak değil, kendi içerisinden yükselen güçlerin ancak İsrail'e karşı, işte o işgal edilmiş topraklara karşı mücadele edebileceğine ilişkin yeni bir inanç, düşünce ortaya çıkıyor ki bu da işte FKÖ ve olarak şu anda bildiğimiz El Fethi hareketi. Ve o sizin bahsettiğiniz gibi o hareket daha sonraki dönemde Lübnan'daki o zayıflıktan, devletin zayıflığından faydalanarak Güney Lübnan'da üstleniyor. Ve giderek o kadar güçleniyor ki bu örgüt, Lübnan Ulusal Ordusu'ndan, merkezi hükümetinden daha güçlü bir yapıya dönüşüyor. Ve o dönemde 1975 yılında yaşanan iç savaşın da en önemli nedenlerinden biri. Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında başlayan çatışmalar bir anda ülke geneline yayılıyor ve daha sonra bildiğimiz gibi 1975-76 yılında Suriye öncülüğünde bir Arap caydırıcı gücü adı altında Lübnan'a askeri müdahale gerçekleşiyor ve Filistin Kurtuluş Örgütü Lübnan'dan çıkarılarak ayrılıyor. Dolayısıyla sürekli olarak bölgede yaşanan bu tür istikrarsızlıklardan, gelişmelerden olumsuz anlamda etkilenmiş bir ülkeden bahsediyoruz ve bu bölgedeki bütün dönüm noktalarında her zaman Lübnan bir şekilde etkilenmiş ki şu anda bölgede yaşanan sizin bahsettiğiniz bu işte Şii-Sünni çatışması mesela ülkedeki zaten var olan mezhepsel kutuplaşmayı daha da derinleştirmiş durumda ve zaman zaman işte Beyrut'ta, Trablus'ta bakıyorsunuz Alevi ve Sünni toplumlar birbirine giriyor, birbirlerini öldürüyorlar. Birçok bölgede terör saldırıları gerçekleşiyor. Şu anda da hali hazırda o işte İran ve Suudi Arabistan temelinde yaşanan bölgesel rekabet ve Şii-Sünni rekabeti şu anda Lübnan'da da yaşanmaya devam ediyor.
Evet, aslında 2000'li yıllar tekrar Lübnan'ı Ortadoğu politikasında ön plana taşıyan yıllar. 2006'da bir Lübnan Savaşı görüyoruz. Kısaca hocam Lübnan Savaşı'ndan söz edelim. 2005 yılında yaşanan o önemli suikast ve ardından Lübnan'daki gelişmeler. Kısaca değinirsek son tabii sözleriniz ki bunlar olsun, tabii yetiştiremeyeceğiz.
Tabii ki 2006 yılında sınır bölgesinde Hizbullah'ın iki İsrail askerini kaçırmasıyla birlikte İsrail'in yanıtı buna çok sert oluyor. Ve tüm Lübnan'ı sorumlu tutarak bildiğiniz gibi bir askeri müdahale gerçekleştiriyor. Hava operasyonları daha çok Hizbullah'ın kontrolündeki ve Şiilerin yoğun yaşadığı bölgelere. Esasında bakıldığında tabii askeri açıdan bir zafer yok ama politik ve moral açısından bakıldığında Hizbullah açısından bir zafer. İsrail'in yenilmezlik mitine sona erdiren bir durum. Çünkü bu müdahalenin, o savaşın siyasi hedefi Hizbullah'ın askeri kapasitesini tamamen yok etmek. Ve üst kadroları elimine etmek. Ancak bu mümkün olmuyor İsrail'in müdahalesiyle. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında çok başarılı bir operasyon değil İsrail açısından ve Hizbullah açısından bir zafer ve Hizbullah'ın giderek Lübnan siyasetinde güçlenmesinin de önünü açan savaşlardan biri oluyor.
Evet, Lübnan tarihini biraz Hizbullah ekseninde değerlendirdik. Değerlendiremediğimiz konular kaldı. Bir sonraki programımızda ele alacağız. Beyrut'a bir telefon bağlantımız oldu. Anadolu Ajansı Beyrut muhabiri Ayşe Sarıoğlu'yla görüştük. Sarıoğlu olarak telaffuz etmiştik. Sarıoğlu olarak düzeltiyorum. Kendisine teşekkür ederim. Hocam size de teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Lübnan'ın siyasi ve toplumsal yapısını stüdyodaki konuğumuz Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi uzmanı Oytun Orhan'la değerlendirdik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve yayın teknisyeni Cihan Aktepe ile birlikte hepinize huzurlu bir hafta dilerim.
Huzur arayan topraklar.